Ayrım 19, Yanlış Yol, Henning Mankell, sayfa 236, 17. bölüm. Wallander, zurna sarhoş olan Lars Magnusson'u 2 saat boyunca konuşturmaya çalıştı. Aslında şu an tek yapmak istediği şey bir an önce evine gidip duş almaktı. Magnusson'un evine ilk kez gittiğinde evin ne denli pis olduğunu fark etmemişti. Ama bu kez dağınıklığı ve pisliği görmemek olası değildi. Wallander arkadaşının evine geldiğinde kapı aralıktı. Magnusson kanepede yatıyordu. Mutfakta ocağın üstünde de su kaynıyordu. Wallander'i cehenneme gitmesini söyleyerek selamladı. "Bir daha buraya gelme ve Lars Magnusson'u unut," diye seslendi. Ama Wallander gitmedi. Ocakta kaynayan suyu Magnusson'un ayılmak istediğine ve eski arkadaşıyla konuşmayı düşündüğüne yorumladı. Wallander etrafına bakınarak temiz fincan aradı. Ev yenin içinde yağları kurumuş bir yığın bulaşık duruyordu. Bir süre sonra iki fincan bularak yıkadı ve kahve doldurarak oturma odasına gitti. Magnusson'un üstünde yalnızca kirli bir şort vardı, tıraş olmamıştı ve elinde bir şişe şarap vardı. Wallander onun bu perişan haline çok şaşırmıştı. İşin en korkunç yanı da Lars Magnusson'un çürük ve kırık dökük dişleriydi. Wallander kanepede yatan adamın kendisine kulak asmadığını görünce birden öfkelendi. Hızla yanına yaklaşarak arkadaşının elindeki şarap şişesini kaptı ve öfke dolu bir sesle sorularını yanıtlamasını emretti. Bu davranışın işe yarayıp yaramayacağını bilemiyordu ama Magnusson söylenilenleri yaptı. Hatta kendine çeki düzen vererek oturdu. Wallander Gustav Wetterstedt'in Adalet Bakanı olduğu dönemlerde söz konusu olan skandalı deşmeye çalıştı. Ne var ki Magnusson hemen hemen her şeyi unutmuştu. Wallander'e son geldiğinde neler anlattığını bile hatırlamıyordu. Wallander ona şişeyi uzatıp eski günleri hatırlamasına yardımcı olacağını düşünerek birkaç yudum içmesine izin verdi. Wallander arkadaşının evinden çıktığında bir şey daha öğrenmişti. Hiç beklenmedik bir anda Magnusson, Stockholm'lü bir polisin Gustav Wetterstedt'le yakından ilgilendiğini hatırlayıvermişti. Söylentilere göre Magnusson'un adını güçlükle hatırladığı Hugo Sandin adındaki bu polis, Wetterstedt'le ilgili özel bir arşiv oluşturmuştu. Ama Magnusson'un bildiği kadarıyla bir şey olmamıştı. Öte yandan emekli olunca Hugo Sandin'in güneye taşındığını ve Hesleholm'un dışında bir seramik imalathanesi açarak oğluyla birlikte yaşadığını duymuştu. "Tabii eğer hala yaşıyorsa," dedi Magnusson, sanki Sandin'in ondan önce ölmüş olmasını diler gibi dişsiz ağzını ortaya çıkaran gülümsemeyle. Wallander, Hugo Sandin'i bir an önce bulmaya karar vererek emniyete döndü. Binanın girişinde hala yanıklarından şikayet eden Svedberg'le karşılaştı. "Wetterstedt'le Graf Panther'nin muhabiri söyleşi yapmış," dedi Svedberg. Wallander'in böyle bir dergiden haberi yoktu. Emeklerin aldığı bir dergi, muhabirin adı Annalisa Blomgren. Yanında bir de fotoğrafçı varmış. Wetterstedt öldüğü için de söyleşiyi yayımlamayacaklarmış. "Onunla konuş," dedi Wallander ve fotoğrafçıdan fotoğrafları isteyin. Wallander odasına gitti, santrali arayarak Nürnberg'i bağlamasını söyledi. "Wetterstedt'in evinde sana bir çanta içinde bir fotoğraf makinesi verdiğimi hatırlıyor musun?"
"Elbette hatırlıyorum," dedi Nürnberg.
"Makinenin içindeki filmi banyo ettiniz mi? 7 tane çekilmiş film vardı yanlış hatırlamıyorsam."
"Fotoğrafları almadın mı?" diye sordu Nürnberg şaşkınlıkla.
"Hayır."
"Geçen cumartesi günü fotoğraflar sana yollanmıştı."
"Almadım."
"Emin misin?"
"Belki de yollamayı unuttular."
"Şununla bir ilgileneyim, seni hemen ararım."
Wallander yakında birinin Nürnberg'in öfkesinden payını alacağını düşünerek telefonu kapattı. Bunun kendisi olmadığına sevindi. Hesleholm emniyetinin telefonunu ve bir süre uğraştıktan sonra da Hugo Sandin'in numarasını bilen bir polis buldu. Sandin'i sorduğunda polis onun 85 yaşında ama hafızasının son derece güçlü olduğunu söyledi. "Yılda birkaç kez bizleri görmeye gelir," dedi adının Merk olduğunu söyleyen polis. Wallander telefon numarasını defterine yazarak yardımları için teşekkür etti. Sonra da Malmö'yü aradı. Wetterstedt'in otopsisini yapan doktorla konuşmak istediğini söyledi. Telefon hemen bağlandı.
"Ölüm saatine ilişkin bir şey belirtilmemiş raporda," dedi Wallander. "Oysa bu bizim için çok önemli bir bilgi."
Doktor bir dakika diyerek dosyasını açtı, sonra telefona gelerek beklettiği için Wallander'den özür diledi.
Özür dilerim, rapora yazmayı unutmuşlar. Bazen böyle aksaklıklar oluyor.
Wetterstedt bulunduktan yaklaşık 24 saat önce öldürülmüş. Zamanı daha somut bir şekilde bize gösterecek laboratuvar raporunu bekliyoruz.
O zaman bizim de o raporları beklememiz gerekecek diyen Wallander doktora teşekkür etti.
Bilgisayarının başında çalışan Svedberg'in yanına gitti. O gazeteciyle konuştun mu?
Ben de raporu yazıyordum.
Ne zaman konuşmuşlar? Svedberg notlarına baktı. Wetterstedt'in evine saat 10'da gitmişler ve 1'e kadar da kalmışlar.
Sonra onu gören olmuş mu?
Svedberg bir an düşündü. Bildiğim kadarıyla hayır.
Hiç olmasa bu kadarını biliyoruz dedi Wallander ve Svedberg'in yanından ayrıldı.
Tam Hugo Sandin'i aramak için elini Aize'ye uzattığında Martinson içeri girdi.
Bir dakikan var mı?
Elbette diye karşılık verdi Wallander. Ne oldu?
Martinson elindeki mektubu salladı. Bugünkü postadan çıktı dedi. 20 Haziran pazartesi akşamı Helsingborg'dan Tomelilla'ya giden genç bir kızı arabasını alan bir adamdan gelmiş. Kendisini yakan kızla ilgili gazetelerde çıkan haberleri okuyunca o kızın bu kız olabileceğini düşünmüş.
Martinson zarfı Wallander'a uzattı. Wallander zarfın içindeki mektubu çıkarıp okumaya başladı.
İmzasız dedi.
Ama kağıt antetli.
Wallander evet dercesine başını salladı.
Smedstorp cemaati yani devlet kilisesinin kağıdı.
Buna bir bakmalıyız dedi Martinson.
Elbette diye karşılık verdi Wallander. Eğer sen Interpol ve diğer işlerle ilgilenirsen ben de bununla ilgilenirim.
Ama ben hala buna zamanımız olduğuna inanmıyorum.
Zaman bulacağız diye karşılık verdi Wallander. Martinson gittikten sonra Wallander aslında tarlada intihar eden kızı bir kenara bırakmaları gerektiğini düşündü. Martinson haklıydı. Wetterstedt ile Karlman'ın dışında kimseye ayıracak zamanları yoktu. Sonra bunun yanlış bir düşünce olduğuna karar verdi. Polis için zaman kısıtlaması diye bir şey söz konusu olmamalıydı. Polis her şeyle ilgilenebilmek için zaman yaratmak zorundaydı.
Wallander kendi görüşünün doğru olduğunu kanıtlamak istercesine emniyetten çıktı ve arabasına atlayarak kent dışına Tomelilla ve Smedstorp'a doğru gitti.
Bu araba yolculuğu onun aynı zamanda Wetterstedt ve Karlman'ı düşünmesini sağlamıştı. Dışarıdaki güzelim yaz manzarası düşünceleriyle uyum sağlamıyordu. İki adam baltayla öldürüldü ve kafa derileri yüzüldü diye geçirdi içinden. Genç bir kız kolza tarlasında kendini yaktı ve yaz mevsimindeyiz.
Skåne hiç bu denli güzel olmamıştı. Her köşeden karşıma bir cennet çıkıyor sanki.
İnsanın bu cenneti görebilmesi için gözlerini açıp bakması yeterli.
Ama ne var ki insan bu güzelliğin arasında cenaze arabalarına da rastlıyor.
Smedstorp'taki kilisenin yönetim bürolarının nerede olduğunu biliyordu. Lundarp'ı geçtikten sonra sola döndü, beyaz badanalı binaya yaklaştığında binanın dışında park etmiş arabaları gördü. Bir adam çimleri biçiyordu.
Wallander kilisenin kapısını açmak istedi ama kilitliydi.
Zil çalarken kapının hemen yanı başındaki levhadaki yazı gözüne ilişti. Büronun çarşamba günü açılacağı yazıyordu.
Bekledi, sonra bir kez daha zili çaldı ve kapıyı vurdu.
Wallander oradan tam ayrılmak üzereyken birinci kattaki pencerelerden biri açıldı. Bir kadın başını uzattı.
''Çarşamba ve cuma günleri açığız.'' diye seslendi kadın.
''Biliyorum.'' diye karşılık verdi Wallander ama bu çok acil. ''Üstad emniyetinden geliyorum.''
Kadın başını içeri çekti, sonra da kapı açıldı.
Siyah giysili, aşırı makyajlı ve ayaklarında yüksek topuklu ayakkabılar olan sarışın bir kadın Wallander'in karşısında durdu.
Wallander'i şaşırtan siyah kıyafetlere aykırı duran küçük beyaz papaz yakasıydı. Kadının elini sıkarak kendini tanıttı.
''Gunnel Nilsson'' diye kendini tanıttı kadın. ''Bu kilise cemaatinin papazıyım.''
Wallander onu takip etti. Burası bir gece kulübü olsaydı o zaman elbette şaşırmazdım diye geçirdi içinden. Ruhban sınıfı da değişmiş, hiçbir şey eskisi gibi değil.
Bir odanın kapısını açarak onu içeri buyur etti.
Wallander Gunnel Nilsson'un çok çekici bir kadın olduğunu düşündü. Ancak onun papaz olmasının sahip olduğu düşünceye katkısı olup olmadığına karar veremedi.
Masanın üstündeki mektup dikkatini çekti. Mektup kilisenin antepli kağıdına yazılmıştı. Dün antetli kağıdınıza yazılmış bir mektup geldi emniyete. Bu yüzden buradayım. Tarlada kendini yakan genç kızdan söz etti. Bu sözlere çok şaşırdığını görünce nedenini sordu. Kadın birkaç günden beri hasta olduğunu ve gazeteleri okumadığını söyledi. Wallander ona emniyete gelen mektubu gösterdi. Bu mektubu kimin yazdığını biliyor musunuz? Ya da sizin antetli kağıtlarınızı kim kullanabilir? Şaşkınlıkla başını salladı. Papazın çalışma odası banka gibi değildir diye karşılık verdi. Burada yalnızca kadınlar çalışır. Mektubu bir kadının mı yoksa erkeğin mi yazdığı belli değil dedi Wallander. Kim yazmış olabilir acaba? Helsingborg'da yaşayan biri çalışıyor mu yanınızda ya da oraya sıklıkla giden biri? Hayır dercesine başını salladı. Wallander onun kendisine gerçekten de yardım etmeye çalıştığını hissediyordu. Burada kaç kişi çalışıyor diye sordu. Benimle birlikte 4 kişi, ayrıca bir de bahçeyle uğraşan Anderson var. Sture Rossell adında da tam gün çalışan bir bekçimiz var ama o genellikle bahçede dışarıda olur. İkisi de buradaki antetli kağıtlardan almış olabilirler. Ayrıca bu odaya giren herhangi biri de almış olabilir. Mektuptaki el yazısını tanıyor musunuz? Hayır. Otostop yapanları arabayı almak suç değil dedi Wallander. Neden imzasız bir mektup yazsın ki? Helsingborg'da olduğu gerçeğini saklamak istediği için mi? Bu belirsizlik beni çok şaşırtıyor. İsterseniz o gün kimin Helsingborg'a gittiğini sorabilirim dedi. Ve mektuptaki el yazısının buradakilerin el yazısına uyup uymadığına da bakabilirim. Çok iyi olur dedi Wallander ayağa kalkarken. Bana Üstad Emniyetinden ulaşabilirsiniz. Bir kağıt parçasına telefon numarasını yazdıktan sonra papaza uzattı. Papaz onu kapıya kadar geçirdi. Daha önce hiç kadın papaz görmemiştim dedi Wallander. Buna şaşıran hala birçok kişi var diye karşılık verdi. Üstad Emniyetinde de ilk kez bir kadın emniyet müdürü oldu. Zaman değişiyor. Umarım iyi yönde değişiyordur dedi papaz gülümseyerek. Wallander papaza bakarak onun gerçekten de çok güzel bir kadın olduğuna karar verdi. Kadının parmağında alyans yoktu. Arabasına bindiğinde bazı yasak düşüncelere kendini kaptırmadan edemedi. Papaz gerçekten de çok çekiciydi. Az önce çimleri biçen adam ahşap bir banka oturmuş sigara içiyordu. Wallander daha sonra neden yaptığını bir türlü anlayamadı bir şekilde yaklaşıp 60 yaşlarındaki adamın yanına oturmuş ve onunla konuşmaya başlamıştı. Adamın üstünde mavi bir gömlek ve kirli bir pantolon vardı. Ayağında ise eski spor ayakkabılar. Wallander onun filtresiz Chesterfield sigarası içtiğini gördü. Çocukluğunda babası da aynı sigarayı içerdi. Büro kapalı olduğunda genellikle kapıyı açmaz dedi adam. Dürüst olmam gerekirse bunu ilk kez yaptı. Papaz çok çekici biri dedi Wallander. İyi bir insandır da diye karşılık verdi adam. Vaazları çok güzeldir. Hiç onun kadar iyi bir papazımız olmamıştı. Ama yine de erkek olmasını yeğleyen birçok kişi var. Ciddi misiniz diye sordu Wallander dalgın bir sesle. Bazı insanlar papazların mutlaka erkek olması gerektiğini düşünüyor. Scone halkı aslında tutucu, en azından bir bölümü. Konuşma kendiliğinden bitmişti. Sanki iki adamın da konuşacakları birden tükenmiş gibiydi. Wallander kuş cıvıltılarını dinledi, yeni biçilmiş çimlerin kokusunu içine çekti. Östermalm polis teşkilatındaki meslektaşı Hans Vikander'le bağlantı kurup Gustav Wettersted'in yaşlı annesiyle yaptığı görüşmenin nasıl geçtiğini sorması gerektiğini düşündü. Yapacak çok işi vardı. Smedstorp'taki papazın bürosunun dışındaki ahşap bankta oturacak hiç zamanı yoktu aslında. ''Buraya iş için mi geldiniz?'' diye sordu adam birdenbire. ''Bir iki şey sormak istiyordum.'' dedi Wallander yerinden kalkarken. Adam gözlerini kısarak baktı. ''Sizi tanıyorum. Tomelilla mısınız?'' ''Hayır.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Aslen Malmölü'yüm ama uzun yıllardan beri Üstad'da yaşıyorum.'' Wallander adamla vedalaşmak üzereyken adamın üstündeki kirli gömleğin altındaki beyaz tişört gözüne ilişti. Tişörtün üstünde Helsingborg'la Danimarka'daki Helsingborg arasında işleyen feribotun reklamı vardı. Bunun bir rastlantı olabileceğini düşündü ama sonra olmadığına karar verdi, yeniden oturdu. Adam sigarasını söndürmüş, kalkmak üzereydi. ''Bir dakika lütfen.'' dedi Wallander. ''Size sormak istediğim bir şey var.'' Adam Wallander'in sesinin tonundaki değişikliği fark etmişti, kaşlarını çatarak baktı. Ben polisim dedi Wallander. Buraya aslında papazla sohbet etmeye gelmedim, sizinle konuşmaya geldim. Bize gönderdiğiniz mektubun altına neden isminizi koymadığınızı merak ediyorum. Helsingborg'da yolda arabanızı aldığınız genç kız hakkında. Wallander bunun pervasızca ileri sürülen bir görüş olduğunun farkındaydı. Kendisine öğretilenlerin tamamıyla dışında bir davranıştı. Karnına indirilen bir darbe gibiydi. Polisin gerçeği öğrenmek için yalana başvurmaya hakkı yoktu. Özellikle de ortada işlenmiş bir suç yokken. Ama işe yaramıştı. Hazırlıksız yakalanmış adam birden sıçradı, ileri sürmeyi düşündü, tüm akılcı itirazlarını yok edecek bir şekilde hayrete kapılmıştı. Wallander mektubu onun yazdığını nereden öğrenmişti, bunu nasıl biliyordu? Wallander onun bunları düşündüğünü farkındaydı. Darbe indirildiğine göre artık duruma hakim olabilirdi. İmzasız mektup yazmak yasa dışı değil dedi, ya da otostop yapanları arabaya almak. Ben yalnızca bunu neden yaptığınızı öğrenmek istiyorum ve o genç kızı saat kaçta arabanızı aldığınızı ve nerede bıraktığınızı. Saatini öğrenmek istiyorum. Tabii kızın arabada size bir şey söyleyip söylemediğini de. Şimdi sizi nereden tanıdığımı çıkardım diye mırıldandı adam. Birkaç yıl önce sisli bir gecede bir adamı vuran polissiniz siz, üst adın dışında. Evet haklısınız dedi Wallander, bendim. Adım Kurt Wallander. Kız otoyolun güney girişinde duruyordu dedi adam birden. Akşamın 7'siydi. Ayakkabı almak için Helsingborg'a gidiyordum. Kuzenimin orada bir dükkanı var. Bana indirim yapar. Aslında otostopçuları arabama almam. Ama kızın çok perişan bir hali vardı, acıdım. Peki sonra ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ne demek istiyorsunuz? Arabayı durdurduğunuzda sizinle hangi dilde konuştu? Hangi dil olduğunu ben de bilmiyorum. İsveççe olmadığı kesindi. Ben İngilizce bilmem. Tomelilla'ya gittiğimi söyledim. Kız da başını on aylarcasına salladı. Aslında söylediğim her şeye başını sallıyordu.
Valizi falan var mıydı?
Hayır.
Çantası var mıydı?
Hayır. Sonra da yola koyuldunuz öyle mi? Arka koltukta oturdu. Hiçbir şey söylemedi. Kızın garip bir hali olduğunu düşünmüştüm. Arabamı aldığıma pişman olmuştum.
Neden?
Belki de Tomelilla'ya gitmiyoruz. Zaten Tomelilla'ya kim gitmek ister ki?
Kız ağzını açıp konuşmadı öyle mi?
Konuşmadı.
Ne yaptı?
Ne mi yaptı?
Uyudu mu? Camdan dışarı mı baktı? Ne yaptı? Adam hatırlamaya çalıştı.
Evet, şimdi daha iyi hatırlıyorum. Yanımızda her araba geçişinde eğilip saklanmaya çalışıyordu. Sanki görülmek istemiyordu.
Demek korkuyordu.
Kesinlikle.
Peki sonra ne oldu?
Tomelilla'nın dışındaki trafik ışıklarında durdum ve kızı indirdim. Ama doğruyu söylemem gerekirse kız nereye gittiğinin farkında bile değildi.
O zaman belki de Tomelilla'ya gitmiyordu bile.
Bence Helsingborg'dan uzaklaşmak istemişti. İndikten sonra gaza basıp oradan uzaklaştım. Ama eve yaklaştığımda da kızı orada bırakmakla hata ettiğimi düşünerek geri döndüm ama gitmişti.
Geri dönmeniz ne kadar sürdü?
10 dakikadan fazla değil.
Wallander bir an için düşündü. Helsingborg'un dışında onu arabanıza aldığınızda otoyolun girişinde duruyordu. Helsingborg'a da otostopla gelmiş olabilir mi, yoksa şehirden mi geliyordu? Adam bir an için düşündü. Şehirden geliyordu dedi. Eğer kuzeyde arabadan inmiş olsaydı kesinlikle o noktada duramazdı. Onu bir daha görmediniz değil mi? Arkasından gitmediniz.
Neden gideyim ki?
Tüm bunlar olduğunda saat kaçtı?
Onu 8'de bıraktım. Kız arabadan inerken arabanın radyosunda akşam haberleri yeni başlamıştı. Bunu çok iyi hatırlıyorum.
Wallander adamın az önce söylediklerini düşündü. Şansının yaver gittiğinin farkındaydı. Neden polise mektup yazdınız diye sordu. Neden isminizi sakladınız?
Kendini yakan kızla ilgili haberi okudum. Okur okumaz da o kızın bu kız olduğunu anlamıştım. Ama kimliğimi açıklamak istemedim. Ben evli bir adamım. Kadın bir otostopçuyu arabama almamın yanlış yorumlanabileceğinden korktum.
Wallander yanındaki adamın doğruyu söylediğini hissediyordu. Bu konuşma kayıtlara geçmeyecek ama yine de adınızı ve telefon numaranızı almam gerekiyor.
Adım Sven Anderson dedi adam. Umarım başım belaya girmez.
Doğruyu söylerseniz isteseniz de girmez dedi Wallander. Adamın telefon numarasını defterine yazdı. Bir şey daha var dedi. Kızın boynunda bir kolye var mıydı? Dikkatinizi çekmiş miydi? Sven Anderson bir süre düşündü ama sonra da başını iki yana salladı. Wallander ayağa kalkarak Anderson'un elini sıktı. Çok yardımcı oldunuz dedi. O muydu diye sordu Anderson. Öyle sanıyorum diye karşılık verdi Wallander. Helsingborg'da ne aradığını bulmalıyız şimdi de. Sven Anderson'un yanından ayrılarak arabasına doğru gitti. Arabasının kapısını açar açmaz telefonu çaldı. Telefonun ziliyle birlikte de aklına öncelikle Wetterstedt'le Carlman'ı öldüren adamın başka birini daha öldürdüğü düşüncesi geldi.
19. ayrımın sonu. Sayfa 249.